6. ayrım.
Fakat genç adam fısıltıyla, endişe edecek hiçbir şey yok, dedi. Bu gece burada dinlenirsin. Abime şimdi telefonla durumu bildiririm. Yarın sabah Lozan'a döneriz. Fehiman boyuna olmaz diye başını sallıyordu. Ama o derece bitkin bir haldeydi ki, koluna girerek kendisini ayağa kaldırdıkları ve ağır ağır yürüttükleri zaman başını Süha'nın omuzuna bıraktı. 5 dakika sonra temiz bir yatağa uzatılmıştı. Süha, garsonu saldıktan sonra kapıyı kapadı. Karola'ya yakın küçük etajerin üstünde pembe abajurlu bir ampul yanıyordu. O da gayet sade döşeliydi. Genç adam, pembe ışık altında yatan Fehiman'ı uzun uzun seyretti. Genç kadın, bu dalgın haliyle o kadar güzeldi ki, değil Süha'yı, en büyük bir kadın düşmanını bile baştan çıkarabilirdi. Süha'nın yüreği ateşler içindeydi. Şarabın etkisini biraz kendinde de hissediyordu. Karola'nın kenarına oturdu. Parmaklarıyla şakaklarını ve alnını sıkıyor, büyük bir kararsızlık içinde bulunuyordu. Bu sırada Fehiman kıpırdandı. Gözlerini açmaya çalışarak "Su!" diye mırıldandı. Süha hemen sürahiden bardağa biraz su koydu. Ne var ki genç kadın suyu yardımsız içemeyecekti. Süha bir kolunu onun boynunun altından geçirerek başını kaldırdı. Sonra öteki eliyle içirmeye başladı. Fehiman "Gidelim!" diye fısıldadı. Genç adam gözlerini onun gözlerinden ayırmadan "Kalacağız!" dedi. Sonra boş bardağı bırakarak hala kolu üstünde duran güzel başını avuçlar arasına aldı. Fehiman kurtulmak için çırpınmak istiyordu. Fakat halsizliği buna engeldi. Bir hayal halinde fark ettiği Süha'nın kollarına daha fazla yerleştiğini hissetti. Yüzünde, boynunda ve göğsünde sıcak bir nefes dolaşıyordu. "Vedat!" diye inledi ve gözlerini yumdu. Pencerelerden süzülen mor bir şafak aydınlığı eşyanın üzerinde beliriyordu. Hala Süha'nın kolları arasında yatan Fehiman birdenbire gözlerini açtı. Şaşkın şaşkın etrafına bakındıktan sonra gerçeği kavrayarak şiddetle doğrulmak istedi. Ama Süha mani olmuştu. Genç kadın büyük bir nefretle onun yüzüne bakarak "Bırakın, bu ne rezalet!" diye bağırdı. Sonra elleriyle yüzünü kapayıp hıçkırmaya başladı. Süha ayağa kalkmıştı. Suçlu bir tavırla "Bana lanet etsen de yeri," dedi. "Fakat suç bende değil. Onu hazırlayan rastlantıda. Gerçekten bu günaha beni kader sürükledi Fehiman." Fehiman yaşlı gözleriyle onu süzdü ve sert bir sesle "Rastlantıyı hazırlayan sizden başkası değil," dedi. "Yemin ederim ki yanılıyorsun. Ben yalnız baş başa bir yemek yememiz için plan kurmuştum." "Yalan. İçtiğim şarapta muhakkak uyuşturucu bir madde vardı." Süha isyanla "Asla," dedi. "Sen yorgundun. Şarapta tesirini gösterdi. Mesele bundan ibaret." Sonra Fehiman'ın yanına gelerek diz çöktü. Başını dizlerine dayayarak "Beni bağışla. O kadar mesut oldum ki," dedi. Fehiman geri çekilmişti. "Dokunmayın bana. Sizde hiç vicdan yok mu? Bir anlık zevkiniz için bir anayı bedbaht etmekten, onun şerefini lekelemekten nasıl çekinmediniz?" "Hayır Fehiman, anlamıyorsun. Ben bu günahın azabını ömrümün sonuna kadar çekeceğim. Fakat gene de bu günahın hazzıyla yaşayacağım. Bunu bana çok görmemelisin. Sizden bütün kalbimle nefret ediyorum. Çekilin, bırakın beni." Fehiman tekrar ağlamaya başlamıştı. Bütün vücudu derin hıçkırıklarla sarsılıyor, dağınık saçları yüzüne dökülüyordu. Süha bir iskemle üzerinde duran ceketini giyerek dışarıya çıktı. Döndüğü zaman Fehiman'ı ayakta hazır bulmuştu. "Kahvaltımızı istersen burada edelim," dedi. Genç kadın kısa ve sert "Derhal dönmeliyiz," diye cevap verdi. Süha ısrar etmedi. Yan yana hiç konuşmadan merdivenleri inerek salondan geçtiler. Otomobile bindiler. Yollarda genç kadın hep için için ağlıyor ve Süha'ya düşman gibi bakıyordu. Pansiyonun önünde indikleri zaman kendilerini karşılayan ablasının boynuna atıldı. Ağlamamak için kendini güç tutuyor, yüzünü Türkan'ın boynuna saklıyordu. Ruşen Bey, Süha'ya, "Kuzum, birdenbire ne oldu böyle Fehiman'a? Neden hastalandı?" diye sordu. Türkan daha meraklı. "Otomobil mi tuttu? Yoksa bozuk bir yemek mi yedin?" diye kardeşini sıkıştırıyor. Sonra Süha'ya dönerek, "Sizi çok bekledik. Gelmediniz. Tabii döndük. Yolda bir arızaya mı uğradınız?" diye soruşturuyordu. Genç adam sakin bir tavırla anlattı. "Evet, otomobil bozuldu. Bu yüzden epeyce geciktik. Sizi orada bulamayınca akşam yemeğini yemeden dönmek istemedik. Fehiman biraz yorgundu. Araba tutmuştu onu. Biraz da şarap içti. Bu halde tekrar yola çıkmasını doğru bulamadım. Size telefonla durumu bildirdikten sonra gece odada dinlenmesini sağlamak için bütün gerekeni yaptım." Fehiman yarısı uydurma hikayeyi dinlemeye tahammül edemeden kendini bir koltuğa attı ve birdenbire ağlamaya başladı. Türkan ile Ruşen Bey şaşırmışlardı. Genç kadın kardeşinin yanına sokularak, "Ne oldun? Niçin ağlıyorsun çocuğum?" diye soruyor. Kocası, "Sinirleri bozulmuş olacak. Hemen bir banyo yaparsa bir şeyciği kalmaz," diyordu. Fehiman bu fikri kabul ederek kendi dairesine geçti. Orada yarım saatten fazla aralıksız ağladı. Gözlerinin önünde kocasının ve çocuğunun hayali vardı. Bu uğursuz yolculuğa çıktığına o derece pişman oluyordu ki içi daralıyor, havasız kalmış gibi boğuluyordu. Fakat Süha neden bu derece alçalmıştı? Onu asla affetmeyecekti. Bunda kendi hatası da vardı. Bir tuzağa düşürüldüğünün nasıl farkına varmadığına şaşıyordu. Sonra fikri daha uzaklara gidiyor ve kocasının çocukça ısrarlarını hatırlayarak bütün suçun ona ait olduğunu kabul ediyordu. Banyodan sonra yatağına uzanmıştı ki ablası yanına geldi. Nemli saçlarını okşayarak, "Şimdi nasılsın Fehiman?" dedi. O gözlerini onun gözlerinden kaçırarak, "Ben yarın İstanbul'a dönmek istiyorum abla," dedi. "Yarın mı? Bu telaş neden gerekti?" "Kocamı ve çocuğumu çok özledim. Hasretleri birdenbire içime çöktü." "Peki, biz de zaten bugünlerde dönmeyi düşünüyorduk. Ruşen'le görüşeyim de." Sonra eğildi ve Fehiman'ın yaşlı gözlerini müşfik buselerle tekrar tekrar öptü. Çiftliğe akşamın alacakaranlığında gelmişlerdi. Ruşen Bey ile Türkan havuz başında oturan Malike'nin yanında kaldılar. Fehiman doğru odasına koştu. Kapıdan girer girmez pencerenin önündeki bir koltukta Vedat'ı gördü. Küçük Funda babasının kucağındaydı. Genç kadın bir an heyecan içinde orada kaldı. Vedat başını çevirmişti ve "Fehiman!" diye bağırmıştı. Sonra çocuğu yere indirerek ona kollarını açtı. Fehiman koştu ve bu kollar arasına atıldı. Hiç konuşmuyor, yalnız kendisini saran, okşayan, öpen bu sevgili adamın ismini mırıldanıyordu. Gözlerinden akan yaşları Vedat kendi gözyaşlarına karıştırarak sordu. "Bizi çok mu özledin yavrum?" "Ne kadar bilemezsin," dedi. Sonra Funda'yı kucaklayarak bağrına bastırdı. Bu kavuşma sahnesi çok uzun sürmüştü. Nihayet Vedat doğruldu. Annesiyle babasının gözyaşları karşısında haykırarak ağlamaya başlayan küçük Funda'yı susturmaya çalışarak, "Fehiman, artık yeter. Bu kadar teessüre ne lüzum var?" diye karısına söylendi. Tam o sırada oda kapısı vurulmuş ve hizmetçi genç kadının bavulunu getirmişti. Bu, onların kendilerine gelmeleri için bir sebep oldu. Fehiman ayağa kalkarak, "Oraya bırak Zühre," dedi. Ve ilk defa mutlu bir gülümsemeyle kocasına bakarak ilave etti. "Ben üstümü değiştireyim de aşağıya inelim. Olmaz mı?" Günler ağır ağır geçiyordu. Çiftlikte herkes memnun ve mesuttu. Ruşen Bey ile Türkan'ın misafir kaldıkları 10 gün içinde çok neşeli vakit geçmiş, çiftliğin büyük korusunda yapılan gezintilere, mehtap alemlerine, ateş böcekleri kaynaşan bahçenin dört köşesinde yankılar uyandıran eğlencelere Vedat bile katılmıştı. Çiftlikte çalışan adamlar, Köylü kadınlar da bu alemlere arada sırada iştirakten geri durmamışlardı. Fakat artık bir haftadan beri yalnızdılar. Eskisi gibi sakin bir hayat sürmeye başlamışlardı. Vedat, sabahları karısının yardımıyla bahçeye iniyor, havuz başındaki yeşil kameriyede rahat bir şezlonga yaslanarak orada akşama kadar kalıyordu. Çok defa öğle ve akşam yemeklerini bahçede yiyorlardı. Öte yandan Fehiman'da garip bir durgunluk vardı. İş görürken, kitap okurken, hatta kocası ve çocuğuyla konuşurken dalıyor, yüzünü bir keder gölgesi kaplıyor, uzun zaman öylece kalıyordu. Bu hal Vedat'ın gözünden kaçmıyordu. Ama sebebini sormadan keşfetmek için susuyordu. Aradan 2,5 ay geçmişti. Havalar sonbaharın adım adım kışa yaklaştığını sezdiriyor, güneş eskisi gibi yakmıyordu. Bir öğle sonuydu. Sertçe bir rüzgar kurumuş yaprakları uçuruyor, havuzun berrak suyunu karıştırıyordu. Arkasındaki kalın cekete rağmen omuzlarını kaldırmış oturan Fehiman, kocasının rüzgardan korunmak için Rob de Chambre'ın içine büzüldüğünü görünce, "İstersen içeri girelim Vedat," dedi. Genç adam bu teklifi bekliyormuş gibi hemen doğruldu. "Evet, hava fenalaştı. Sen de üşürsün." Genç kadın kocasının koluna girdi. Onu odasına kadar çıkardı. Funda küçük karılısında uyuyor, evin içinde gündüzün bu dinlenme saatlerine has sessizlik bütün derinliğiyle sürüp gidiyordu. Fehiman açık duran camı kapadı. Kocasının koltuğunu pencerenin önüne çekerek oturmasına yardım etti. Sonra kendisi de gelip karşısına yerleşti. Yüzü bugün çok soluktu. Vedat hep onun kederli halini inceliyordu. Uzun bir sessizlikten sonra genç adam, "Fehiman," dedi, "seni biraz durgun görüyorum. Neyin var canım?" Genç kadın birdenbire titredi. Fakat gülümsemeye çalışarak, "Hiç, başım biraz ağrıyor da," dedi. Vedat onu dikkatle süzüyordu. "Seyahatten döndüğünden beri hep bu baş ağrısını çekiyor musun?" diye sordu. "Evet, arada sırada oluyor." "Bir sebep aramadın mı?" "Hayır, sinirlerim bozulmuştu. Sizden ayrılmak bana çok acı geldi. Emin ol ki başka bir şey değil." Vedat başını salladı ve birdenbire, "Doğruyu söylemiyorsun," dedi. "Ne demek istiyorsun Vedat?" "Şunu demek istiyorum ki sen çok değiştin. Seyahat senin üzerinde büyük bir etki yaptı. Bunun tekrarını arzu eder misin?" "Seyahatin mi? Allah korusun." "Niçin?" "Sen bu yolculukları sık sık tekrarlamalısın. Çiftlikte devamlı oturmak bundan sonra senin için daha da zor olacak şüphesiz." "Sus Vedat, emin ol ki beni kırıyorsun. Ben seyahatten de Avrupa'dan da nefret ediyorum. Daima senin yavrumun yanında kalmak istiyorum. Niçin beni zorluyorsun? Neden bahtsızlığımıza elinle yer hazırlıyorsun?" "Yanlış anlama yavrum. Hemen neden inkar ediyorsun? Neden doğruyu söylemiyorsun? Senden gizlediğim hiçbir şey yok Vedat." "Var. Üzüntünün nereden geldiğini ben anlıyorum. Öyle ışıklı bir dünyayı gördükten sonra hayatını bağladığın bir kötürümün gamlı çevresi ruhunu boğacaktır. Ben arada sırada hayatına renk katacak bir şeyler yaratmaktan söz ediyorum sadece. Gerçek manadaki hayattan mahrum yaşamını istemiyorum. Seni kendim için feda etmeye asla razı değilim." "Allah aşkına sus Vedat. Daima söylediğim bu sözler yemin ederim ki beni öldürüyor. Sen beni çok yanlış anlıyorsun. Boş yere ortaya bir takım üzüntüler çıkarıyorsun. Beni kandıracağını umuyor musun? Madem ki bu kadar ileri gittik, daha açık konuşabiliriz. Söyle, beni eskisi kadar seviyor musun? Bundan nasıl şüphe edebiliyorsun? Çocuğumuz olmasaydı benimle bir ömür boyunca yaşamaya razı olur muydun?" "Elbette. Bu sorular neden gerekiyor Vedat?" "Senin ruhunu görmek istiyorum. Orada gizli bir şey var. Onu öğrenmek istiyorum." Fehiman cevap vermedi. Yüzü büsbütün solmuş, dudakları kurumuştu. rüzgardan sallanan yapraksız ağaçlara bakarak derin bir düşünceye daldı. Vedat, karısının gözlerinde biriken yaşlara öyle büyük bir acıyla bakıyordu ki, ızdıraptan vücudu ter içinde kalmıştı. Biraz sonra yavaş bir sesle sözünü yürüttü. Elbet bir gün gerçeği öğreneceğim. Şimdi yapılacak tek iş o günü beklemektir. Genç kadın bu sözün üzerine başını bileğine dayayarak sessiz sessiz ağlamaya başladı. Vedat ilk defa onun gözyaşlarını kurulamadı. Salonda bir misafir var, sizi bekliyor. Kim acaba? Genç bir bey, Avrupa'dan gelmiş. Arkadaşınızmış. Vedat bastonuna dayanarak yavaş yavaş kalktı. Kendisine yardım için koşan hizmetçiye eliyle çekil dedikten sonra sen hanımlara haber ver, ben salona iniyorum dedi. Merdivenleri tutuna tutuna indi. Salonun kapısını açtığı zaman arkadaşı Nizamettin'i ayakta kendini bekler buldu. İki arkadaş kucaklaştılar. Nizamettin telaşla "Niçin aşağıya indin? Ben odana çıkardım." diyordu. Vedat'ın bir kanepeye oturmasına yardım etti. Kendisi de karşısına geçti. İstanbul'a bir ay izinle gelmişti. Ay sonunda gene Paris'e dönecekti. "Seni öyle özledik ki Vedat," diyordu. "Nasılsın? Mutlu olduğunu düşündükçe bilsen ne kadar seviniyorum." Sonra kendi kendine söyler gibi devam ediyordu. "Gidi küçük Fehiman. Ufacık çocuk böyle büyük bir mutluluğa vesile oluyor." Gene Vedat'a dönerek ekledi. "Senin mutluluğuna imreniyorum Vedat. Hatta evlenmediğim için emin ol çok üzgünüm." Bu sırada salona Fehiman girmişti. Genç adam hayranlıkla ona baka kaldı. Genç kadının elini sıkarken Vedat'a bir göz atarak "Mutlu olmakta ne kadar haklısın," demek istedi. Fehiman gerçekten olgun bir güzelliğe sahipti. Arkasındaki cam gibi kadife elbisesi gözlerinin zeytin rengiyle tatlı bir tezat teşkil ediyor, omuzlarına dökülmüş parlak saçları soluk yüzüne masum bir mana veriyordu. Kocasına yakın bir koltuğa oturdu. Konuşurken beyaz dişleri parıldıyor, uzun kirpikleri yanaklarını gölgeliyordu. Biraz sonra Malike de yanlarına gelmişti. Yarım saat kadar bir arada oturduktan sonra kadınlar çekildiler ve iki arkadaşı yalnız bıraktılar. Vedat susuyordu. Nizamettin onun dalgın gözlerini kendisine çevirmek için bir el hareketinde bulunduktan sonra "Bıraktığım zaman Fehiman sevimli bir çocuktu," dedi. "Şimdi itiraf edeyim ki onu çok güzel bir kadın olarak buldum. Seni candan tebrik ederim." Vedat gene susuyordu. Yüzünü keder bulutu kaplamıştı. Nizamettin bunun farkına vararak "Neden bir hoşsun?" diye sordu. "Hiç." "Hiç de ne demek? Yoksa eskisi kadar mesut değil misin?" "Mesudum. Fakat..." "Fakatı ne?" "İçimi kemiren bir dert var. O derece belirsiz ve isimsiz ki belki itirafı adi bir gevezelik olur. Bana güvenin yok mu? Beni kendine yakın tutmalısın. Belki sana bir fikir verebilirim. Yahut belki de ızdırabını doğuran sebepler bir kuruntudan ibarettir." Vedat içini çekti. Bakışları derinleşmiş, şakaklarında ince damarlar kabarmıştı. Vücudunun alt kısmına baktıktan ve acı acı başını salladıktan sonra "Ben cezamı çekiyorum," dedi. "Fehiman benim eşim olamazdı. Şu yarım gövde, şu hasta bacaklar beni kahrediyor. Karım hayat dolu. Ben ise her şekilde ölmüş bir insanım." "Çok yanlış düşünüyorsun Vedat. Karın her şeye rağmen seni deli gibi seviyor ve sana karşı son derece şefkatli davranıyor. Sevgiyle şefkati birbirine karıştırma. Bunların ikisi de ayrı ayrı şeylerdir." "Maksadını anlayamıyorum." "Karım bana sadece acıyor. İşte o kadar. Bu gülünç bir zihniyet." "Hayır dostum. Fehiman beni bir aralık muhakkak sevdi. Fakat bu sevgi ömrünce süremezdi. İkimiz de bile bile ateşe atılmıştık. Nihayet her şey gibi mutluluğumuzun da sonu geldi." Peki ama böyle bir inanca saplanman için ortada ne var? Bunu sana anlatmak isterdim. Bütün dikkatimle seni dinliyorum. Vedat mendiliyle alnına biriken terleri sildi. Gözleri buğulanmıştı. Bir süre süstükten sonra söze başlayarak, "Karımın Avrupa seyahatinden mektuplarında sana bahsetmiştim," dedi. "Bu yolculuktan döndükten sonra çok değişti. Beni çileden çıkaran işte bu değişiklik." "Seni ihmal mi etti?" "Hayır, bilakis üstüme düştü. Eskisinden daha fazla bana yakınlık ve şefkat göstermeye başladı. Fakat onun ruhunda öyle bir şey sezdim ki bu bana çok ağır bir darbe oldu." "Ne sezdin?" "Anlatmakta güçlük çekeceğim. Vicdan azabına düşmüş insanlar gibi kıvranıyor. Hiç sebepsiz ağlıyor. Buhranlar geçiriyor. Adeti olmadığı halde geceleri haykırıyor, sayıklıyor. Söylediklerini anlıyor musun? Birkaç kelimeden ibaret. Vedat, beni kurtar. Mahvoldum. Yavruma acı gibi manasız şeyler. Sonra ter içinde uyanıyor ve boynuma sarılıp sabaha kadar ağlıyor. Garip şey. Bir doktora göstermediniz mi? Herhalde asabi bir haldir. Zaten ilaçlar sayesinde biraz sakinleşebiliyor. Doktor, sinir zayıflığı. İstirahat etsin, üzülmesin, geçer," dedi. İki arkadaş derin bir düşünceye daldılar. Nizamettin'in biraz evvelki neşeli yüzü kederle örtülmüştü. Kafasında bir sürü soru işareti kıvrılıyor, bunları Vedat'a açmaya bir türlü cesaret edemiyordu. Uzun bir sessizlikten sonra Vedat pürüzlü bir sesle onun kafasını kurcalayan noktayı bastı. "Fehiman bu seyahati yalnız ablası ve eniştesiyle yapmamış. Süha da beraberlerindeymiş. Bundan ne çıkar? Karım ne kadar büyüse gene çocuktur. Çocuklar ellerine verilen bir oyuncağın süsünden başka tarafına bakmazlar. Süha herhalde Fehiman'a karşı kayıtsız kalmamıştır. Bu durum belki ilk zamanlar karımın canını sıktı ise de sonraları hoşuna gitmeye başlamıştır. Peki nasıl bir sonuca varabiliyorsun?" "Vardığım sonuç basit. Benimle evlendiğine Fehiman pişman oldu. Yanıma döndükten sonra da bu hislerinden utandı. Bana merhameti arttı. Çocuğuna delicesine bağlandı. Bütün bunlar gönlünde doğan pişmanlığın sesini boğmak içindir." "Senin bu inancını karının sayıkladığı sözler çürütmüyor mu Vedat?" "Çok düşündüm. Hatta şüphelerimden emin olmak için ona bir ikinci seyahat teklif ettim. Fakat şiddetle reddetti. Demek ki şüphelerinde haksızmışsın. Bilakis o bizi büsbütün kaybetmekten korktuğu için bu teklifimi reddetti. Bu ikinci seyahatte Süha'nın onu tamamıyla etkisi altına alacağından emindi." Vedat'ın hıçkırığı andıran zayıf sesi çarpan bir pancurun gürültüsüyle kesildi. Akşam yaklaştıkça sert ve serin bir rüzgar başlıyordu. Nizamettin saatine bakarak doğruldu. "Çok neşeli geldim. Fakat çok üzgün gidiyorum. Sana ne diyeceğimi de bilemiyorum. Biraz sabret bakalım. Zamanla her şey düzelebilir." Vedat arkadaşını bırakmak istemedi. "Bu gece kal, yarın gidersin," diye ısrar etti. Ama bazı işlerini bahane eden Nizamettin biraz sonra çiftlikten ayrıldı. Telaşla odaya giren Malike elinde bir mektup sallıyor ve "Türkan'dan yeni bir haber var. Süha Almanya'dan dönmüş. Yakında bize de gelecekmiş," diyordu.